Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. 29. ayrım. 24. Bosch, Güney Kaliforniya Üniversitesi'ne gitmeye hazırlanırken, zaman açısından kendini zora soktuğunu biliyordu ama saat henüz 2'ydi ve kararı bekleyene dek ya Rollenberger'la toplantı salonunda oturacak ya da yararlı bir işle uğraşacaktı. İkinci seçeneğe karar verip, güneye giden Harbour Karayolu'na girdi. Kuzeye giden trafiğin durumuna göre, jürinin karara vardığı bildirilince, 15 dakika içinde kent merkezine ulaşabilirdi. Tabii Parker Center'da park edecek yer bulup adliye binasına kadar yürümek de başka bir sorundu. Güney Kaliforniya Üniversitesi, Coliseum yakınındaki belalı mahallelerin arasındaydı. Ama Bosch, kampüsün kapısından içeri girince, dünyanın değişiverdiğini de biliyordu. Ne var ki bu huzur ortamı son yıllarda sık sık bozulmaya ve hatta Trojan futbol takımının antrenmanları bile tehlikeli olmaya başlamıştı. Birkaç yıl önce yoldan geçerken ateş eden bir serserinin tabancasından çıkan bir kurşun, saha kenarında duran yetenekli bir öğrencinin yaşamını yitirmesine yol açmıştı. Benzer olaylar nedeniyle yöneticiler sık sık Los Angeles Emniyetine şikayette bulunurken, öğrenciler de Westwood yakınında hem öğrenim giderlerinin daha ucuz hem de suç oranının daha düşük olduğu bir semtte bulunan Kaliforniya Üniversitesi'ne gitmekten söz etmeye başlamışlardı. Bosch kapıdan girerken eline tutuşturulan harita sayesinde psikoloji bölümünün binasını rahatça buldu. Ama 4 katlı binanın içine girince Dr. John Locke'un odasını ya da psikohormonal çalışmaların yapıldığı laboratuvarı bulmasına yardımcı olacak bir işaret göremedi. Uzun koridoru geçip 2. kata tırmandı. Karşısına ilk çıkan öğrenciye laboratuvarın yolunu sordu ama bu soruyu laf atmak olarak algılayan kız kahkahalarla gülerek uzaklaştı. Sonunda bodrum kata inmesi gerektiğini öğrendi. Loş koridorda kapıların üzerindeki isimleri okuyarak ilerledi ve sondan 2. kapının aradığı yere açıldığını anladı. Giriş bölümünde sarışın bir kız öğrenci elinde kalın bir ders kitabıyla oturuyordu. Başını kaldırıp gülümseyince, Bosch, Doktor Locke'ı aradığını söyledi. Çağırırım, sizi bekliyor muydu? Deli doktorlarının ne yapacağı belli olmaz. Gülümseyerek konuşmuştu ama kız anlamadı. Söylediklerinin gerçekten şaka olup olmadığını düşündü Bosch. Hayır, geleceğimi önceden haber vermedim. Doktor Locke bütün gün öğrencilerle laboratuvar çalışması yapıyor. Rahatsız edilmemesini. Tekrar başını kaldırınca elindeki kimliği fark etti. Hemen çağırıyorum. Kendisine Bosch'un geldiğini ve vakti varsa birkaç dakika konuşmak istediğini söyleyin. Telefonu açıp söylediklerini birine aktardı. Sessizce bekledi ve sonra tamam diyerek kapattı. Asistanı Dr. Locke'un birkaç dakika sonra sizi almaya geleceğini söyledi. Bosch teşekkür etti. Çevresine bir göz attı. Duvardaki mantar panonun üzerinde elle yazılmış bir sürü ilan vardı. Çoğunlukla oda arkadaşı arayanlar ilan vermişti. Cumartesi günü de psikoloji bölümü öğrencileri için bir parti verilecekti. Odadaki diğer çalışma masası boştu. Bu da dersinizin bir parçası mı diye sordu Bosch. Burada resepsiyon görevlisi olarak zaman geçirmek zorunda mısınız? Kız başını okuduğu kitaptan kaldırdı. Hayır, ücretli bir iş. Ben çocuk psikolojisi bölümündeyim. Ama bizim laboratuvarda pek kolay iş bulunmuyor. Buna karşılık hiç kimse burada bodrumda çalışmak istemiyor. Niçin? Psikolojinin insanı ürperten bölümleri burada. Psikohormonal koridorun bu ucunda. Ayrıca, odanın öteki tarafındaki kapı açıldı ve Locke göründü. Üzerinde kot pantolon ve rengarenk boyalı bir tişört vardı. Tokalaşmak için elini uzatınca, bileğindeki deri bant Bosch'un dikkatini çekti. Harry, nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Habersiz geldiğim için özür dilerim ama birkaç dakikanı almak istiyorum. Geçen gece konuştuğumuz konuda yeni bilgiler edindim. Sıkma canını. İnan bana, gerçek bir dosyayla ilgilenmek çok zevkli. Bazen öğrenci çalışmaları çok sıkıcı olabiliyor. Doktorun geldiği kapıdan geçip bir koridora saptılar ve birbirine geçmeli odalara geldiler. Locke, onu en sondaki kendi çalışma odasına götürdü. Masanın arkasındaki raflarda kitaplar ve Bosch'un öğrenci ödevleri olduğunu tahmin ettiği dosyalar sıralanmıştı. Locke koltuğuna oturup ayaklarını masaya dayadı. Masa lambasının ışığı dışında oda yalnızca tepedeki minik pencereden aydınlanıyordu. Ara sıra pencerenin önünden biri geçtikçe ışık azalıp tekrar çoğalıyordu. Bazen kendimi bir zindanda çalışır gibi hissediyorum, dedi Locke pencereye bakarak. Girişteki öğrenci de böyle düşünüyor. Melissa mı? Başka ne beklersin ki? Çocuk psikolojisini seçmiş ve benim derslerime geçmesi için bir türlü kandıramadım. Neyse, kampüstaki güzel kızların öykülerini dinlemek için geldiğini sanmıyorum. Başka zaman dinlerim. Boş ortada kül tablası göremedi ama odada sigara dumanı kokusu vardı. Hiç sormadan cebinden paketini çıkardı. Biliyor musun Harry, seni hipnotize ederek bu sorunundan kurtarabilirim. Yo, teşekkürler doktor. Bir kez denedim, işe yaramadı. Yoksa sen Los Angeles emniyetindeki soyları tükenmeye yüz tutan son hipnotizmacılardan mısın? Bu deneyi duymuştum ama mahkeme yasakladı değil mi? Evet, hipnotize edilmiş tanıkları mahkemeye çıkmasını istemediler. Sanırım deneye katılanlardan bir tek ben kaldım. İlginç. Her neyse, son görüştüğümüzden bu yana bazı gelişmeler oldu ve bunları seninle tartışıp düşüncelerini öğrenmek istedim. Bizi porno işine yönlendirmen yararlı oldu ve şimdi de iyi bir fikir verebileceğine inanıyorum. Elinde ne var? Öğrendiğimize göre, başlamadan sorayım, kahve içer misin? Eğer sen içersen, ağzıma bile sürmem. O zaman boş ver. Kuşkulandığımız biri var. Ciddi misin? Ayaklarını masadan indirip öne doğru eğildi. Gerçekten ilgilenmiş gibi görünüyordu. Bu adamın senin dediğin gibi her iki dünyayla da ilişkisi vardı. Hem özel ekipte görevliydi hem de kendi uzmanlık dalı porno işiydi. Şimdilik kimliğini açıklamak istemiyorum çünkü. Tabii ki açıklama. Anlıyorum. Henüz hiçbir şeyle suçlanmamış. Yalnızca kuşku duyulan bir kişi. Kaygılanma dedektif, bu konuşma kayıtlara geçmeyecek. Rahatça konuşabilirsin. Boş masanın yanındaki çöp kutusunu küllük olarak kullanmaya başladı. Memnun olurum. Şu anda sürekli olarak onu gözlüyoruz. Neler yaptığını kontrol ediyoruz. Ama işin bir de farklı yönü var. Emniyet teşkilatının porno endüstrisi alanında tek uzmanı bu adam. Bilgi ve öneri için ona başvurmamız çok doğal. Elbette. Eğer ona başvurmazsanız kendisinden kuşkulandığınızı düşünmeye başlayabilir. Ne kadar da harika bir ağ örüyoruz Harry. Karma karışık. Efendim? Hiç. Locke ayağa kalkıp odada dolaşmaya başladı. Ellerini ceplerine soktu, sonra çıkardı. Hiçbir şeye bakmadan düşüncelere dalmış dolaşıyordu. Devam et, harika bu. Ne dedim sana? Birbiriyle ilgisi olmayan iki aktör aynı rolü oynuyor. Kara yürekler yalnız çarpmaz. Devam et. Dediğim gibi, ona başvurmamız bekleniyordu. Bu hafta bu ceset ortaya çıktığında, sen daha başkalarının da olabileceğini söylemiştin. Aynı işi yapan başka kadınlar da ortadan kaybolmuş olabilirdi. Yani ondan bu konuyu araştırmasını istediniz. Harika. Evet, dün görüştüm onunla. Bugün 4 isim daha verdi. Betona gömülü sarışının kimliğini yeni saptadık. Kuşkulandığımız kişi kayıp bir kızın adını da verdi. Bebekçinin 7 ve 11. kurbanlarını da bu listeye eklersen elimizde 8 kişi oluyor. Kuşkulu kişiyi sürekli göz hapsinde tuttuğumuz için bu isimleri bulmak amacıyla gerekli yerleri dolaştığını biliyoruz. Durduğu yerde isimleri bulup vermedi bize. Yapılması gerekenleri yaptı. Elbette böyle davranacaktır. İzlendiğini bilse de bilmese de olağan günlük yaşamını sürdürecektir. Bu isimleri önceden gayet iyi bilse bile gidip tekrar araştıracaktır. Ne kadar zeki olduğunun bir işareti. Olduğu yerde durdu. Ellerini ceplerine soktu ve gözlerini yere dikti. İlk ikisinin dışında 6 yeni isim var dedin, değil mi? Evet, yaklaşık 5 yıl içinde 8 cinayet. Başkalarının da öldürülmüş olma olasılığı var mı? Ben de bunu soracaktım. Bu bilgiler bize kuşkulu kişiden ulaştı. Yalan söyler mi? Soruşturmayı alt üst etmek, başımızı derde sokmak için bize olduğundan daha az sayıda isim verir mi? Locke dolaşmaya başladı ama bir süre konuşmadı. İçimden bir his söylemez diyor. Hayır, başınızı derde sokmaya uğraşmaz. İşini dürüstçe yapar. Bence size 5 isim vermişse hepsi bu kadardır. Unutmaman gerekir ki kendini her yönden polisten üstün görüyor. Üzerinde çalıştığınız olayın belirli yönlerinde size karşı dürüst davranması hiç de olağan dışı değildir. Ölüm tarihlerini yaklaşık olarak biliyoruz. Görünüşe göre bebekçi öldürüldükten sonra taklitçinin hızı kesilmiş. Bebekçinin gölgesinde kalamayacağı için kurbanlarını saklamaya, gömmeye başlayınca cinayetlerin arası açılmış. Bebekçi döneminde iki cinayetinin arası 2 ay iken sonradan bu süre 7 aya çıkmış, belki daha fazla. Son kurban yaklaşık 8 ay önce kaybolmuş. Locke başını kaldırıp boşa baktı. Ve son günlerdeki olaylar, davanın gazetelere yansıması, notu göndermesi, bir dedektif olarak olaya karışması, yoğun faaliyetler, bekleme döneminin sonunu yakınlaştıracaktır. Onu gözden kaçırmayın Harry. Zamanı gelmiş olabilir. Dönüp kapının yanında asılı duran takvime baktı. Rakamların üst kısmında labirenti andıran bir çizim vardı. Lok gülmeye başladı ama boş, anlamını çıkaramadı. Ne oldu? Bu hafta sonu dolunay var diyerek boşa baktı. Gözetleme ekibine beni de katabilir misin? Ne? Beni de beraber götürün. Psikoseksüel çalışmalar alanında karşıma çıkacak en seyrek fırsatlardan biri olacak. Cinsel sadist birinin ava çıkma yöntemini gözlerimle görmek şahane olur. Harry, bunu başarırsam Hopkins Üniversitesi'nden bir burs bile alabilirim. Böylece küçük pencereye bakarken gözleri ışıldıyordu. Bu lanet olası zindandan kurtulabilirim. Boş ayağa kalktı. Bir hata yaptığını düşünüyordu. Buraya yardım almak için gelmişti. Locke'u yılın psikiyatri yapmak için değil. Bak, orada gerçek bir katil var. Gerçek insanlar. Gerçek kan. Soruşturmayı tehlikeye atacak hiçbir şey yapamam. Göz hapsinde tutmak çok nazik bir iştir. Bir de gözetlediğimiz kişinin bir polis olduğunu hesaba katarsak, işimizin iyice zorlaştığını görürüz. Seni yanımda götüremem. Benden bunu isteme. Seninle burada konuşurum, bilgi veririm. Ama bir sivilin gözetleme eylemine katılmasına ne ben, ne de müdürüm izin verir. Locke azar işitmiş bir çocuk gibi yere baktı. Bir an gözlerini pencereye çevirdi ve gelip koltuğuna oturdu. Omuzları iyice sarkmıştı. Elbette Harry dedi alçak sesle. Anlıyorum Harry. Bir an kendimi tutamadım. Önemli olan bu adamı durdurmaktır. Onu daha sonra inceleyebilirim. Şimdi 7 aylık bir süreden söz ediyoruz. Gerçekten etkileyici. Boş sigarasının külünü silkip oturdu. Bilgi kaynağını göz önünde bulundurunca emin olamıyoruz. Daha başka kurbanlar da olabilir. Sanmıyorum. Locke burun kemiğine parmağını bastırıp arkasına yaslandı ve gözlerini yumdu. Birkaç saniye hiç kıpırdamadı. Harry, ben uyumuyorum. Konsantre olmaya çalışıyorum. Düşünüyorum. Boş bir süre ona baktı. Garip bir hali vardı. Sonra rafın üzerindeki kitaplar gözüne ilişti. Sırtında doktorun isminin bulunduğu bir sürü kitap sıralanmıştı. Belki bazılarını dostlarına armağan ediyor diye geçirdiği içinden. İfade verirken sözünü ettiği Kara Yürekler adlı kitaptan, 5, bir porno kraliçesinin özel cinsel yaşama adlı kitaptan ise 3 tane vardı. Porno işiyle ilgili kitap mı yazdın? Locke gözlerini açtı. Ha evet, Kara Yürekler'den önce yazmıştım. Okudun mu? Yo, hayır. Tekrar gözlerini yumdu. Elbette okumamışsındır. Adı cinselliği çağrıştırıyor ama aslında bir ders kitabı. Üniversite düzeyinde okutuluyor. Yayıncımla son konuşmamda aralarında Hopkins'in de bulunduğu 146 üniversitede satıldığını öğrendim. 2 yıl önce piyasaya çıktı. 4 baskı yaptı. Ama baskı paralarının çeki henüz gelmedi. Okumak ister misin? İsterim. Çıkarken öğrenci derneğinden geçersen orada satıyorlar. Pahalı olduğunu söylemeliyim. $30. Ayrıca önceden uyarayım, ayrıntılara fazlasıyla giren bir metin. Raftaki kitaplardan birini vermediği için boşun canı sıkıldı. Belki de gözetleme nöbetine giderken, yanına almayı reddettiği için çocukça bir intikam almaya kalkıyordu. Böyle bir davranışı çocuk psikolojisi bölümünde okuyan Melissa'nın nasıl değerlendireceğini merak etti. Kuşkulandığımız kişiyle ilgili bir nokta daha var. Anlamını bir türlü çözemedim. Locke gözlerini açtı ama kıpırdamadı. Bebekçi cinayetlerinin başlamasından 1 yıl önce boşanmıştı. Boşanma dosyasında karısının kocalık görevlerini yerine getirmediğinden şikayet ettiği görülüyor. Buna ne dersin? Yatmıyorlar mıymış? Sanırım. Mahkeme dosyasında böyle diyor. Olabilir ama doğrusunu istersen biz deli doktorları herhangi bir olayı yaptığımız tanıya uygun düşürmek için çeşitli yollar buluruz. Ama belki de sizin şüpheli, yalnızca karısına karşı cinsel gücünü yitirdi. Belki de erotik kalıbına doğru ilerlerken, karısının ona uymadığını gördü. Bir bakıma onu kendinden uzaklaştırdı. Yani bu adam konusunda kuşkularımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekmiyor, öyle mi? Tam tersine, bence önemli psikolojik değişimlerden geçtiğini gösteren bir kanıt bu. Cinsel kimliği değişiyor. Boş bunu düşünürken Morey'i gözünün önünde canlandırmaya çalıştı. Ahlak masası polisinin her günü porno dünyasının adi ortamında geçiyordu. Bir süre sonra karısına karşı heyecan duyamaz olmuştu. Bana söyleyeceğin başka bir şey var mı? Kuşkulandığımız kişi konusunda bize yardımcı olacak başka fikrin yok mu? Onu hiçbir şeyle suçlayamıyoruz. Elimizde hiç kanıt yok. Onu tutuklayamayız. Yalnızca gözetleyebiliriz. Ve bu iş gitgide tehlikeli oluyor. Eğer onu gözden kaçırırsak, birini öldürebilir. Doğru ve yine onu tutuklamak için elinizde ne bir kanıt ne de olası bir neden bulunacak. Peki ya ganimetleri? Ne aramam gerekir? Nerede arayacaksın? Evinde. Anlıyorum. Onunla mesleki iletişimini sürdüreceksin ve evinde ziyaret edeceksin. Bir bahane uyduracaksın ama istediğin gibi davranabileceğini sanmam. Eğer biri onu oyalayabilirse istediğimi arayabilirim. Biriyle birlikte giderim. Locke gözlerini açıp öne doğru eğildi. Heyecanı yeniden artıyordu. Sen onu oyalarken benim eve bir göz atmama ne dersin? Ben bu konuda uzmanım Harry. Sen onu daha kolay oyalarsın. Siz dedektifliğden söz ederken ben tuvalete gitmek istediğimi söylerim. Her şeyi daha kolayca. Unut bunu Doktor Locke, dinle beni. Böyle bir şey asla olmaz, tamam mı? Çok tehlikeli. Şimdi bana yardım edecek misin, etmeyecek misin? Pekala, pekala, özür dilerim. Bu adamın evine ve beynine girmek fikri beni heyecanlandırıyor. Çünkü 7 aylık bir süre içinde fantazilerini besleyecek, cinayetlerini tekrar tekrar hayalinde canlandırabilecek ve bir başkasını öldürme dürtüsünü dindirecek hangi ganimetlere sahip olduğunu merak ediyorum. Anlıyorum. Bu adamın kendini kontrol etme gücü olağanüstü. İnan bana, öldürme dürtüleri 7 ay boyunca kış uykusuna yatmaz. Her zaman benliğindedir. Erotik kalıbı anımsıyor musun? Hani tanıklık ederken anlatmıştım. Anımsıyorum. İşte bu erotik kalıbı tatmin etmesi gerekir. Bunu nasıl yapar? 6, 7 ya da 8 aya nasıl dayanabilir? Bunun yanıtı kazandığı ganimetlerdir. Eski başarılarının anılarıdır. Başarı derken, cinayetlerinden söz ediyorum. Elindeki anılar bu cinayetleri ona anımsatıp fantazilerini canlandırır. Harekete geçmekle aynı değildir ama anılarını kullanarak bekleme süresini uzatabilir ve öldürme dürtüsünü geçiştirebilir. Ne kadar az cinayet işlerse yakalanma olasılığının o kadar düşük olduğunu bilir. Eğer hesabın doğruysa adam yaklaşık 6 aydır bekliyor. Bir yandan kendini kontrol etmeye çabalarken bir yandan da bıçak sırtında olduğunu hissediyordur. Bu arada size bir not göndermiş ve bu garip davranışı görmezden gelmemek gerek. Ben bebekçiden daha iyiyim demek istiyor. Ben devam ediyorum. Eğer bana inanmıyorsanız şu adreste betona gömdüğüm şeye bir bakın. Bu not, dürtülerini denetleme savaşı verirken benliğinin de parçalanmakta olduğunu gösteriyor. 7 aydır harekete geçmemiş. Boş sigarasını çöp kutusunun kenarında söndürüp içine attı. Cebinden defterini çıkardı. Her iki katilin öldürdüğü kadınların giysileri hiç ortaya çıkmadı. Acaba bunlar ganimetleri olabilir mi? Olabilir. Şu defteri kaldır Harry. Mesele bu kadar zor değil. Bu adamın kurbanlarını video izleyerek seçtiğini unutma. Yani fantazilerini canlı tutmak için bundan daha iyi bir yol olabilir mi? Eğer onun evini dolaşabilirsen, video kaset ara Harry ve bir de kamera. İşlediği cinayetleri filme çekti dedi Bosch. Soru sormuyordu. Locke'un söylediklerini tekrarlayarak, Mora konusunda bundan sonra yapacaklarına kendini hazırlıyordu. Tabii kesin emin olduğumuzu söyleyemeyiz dedi Locke. Kim bilebilir ki? Ama bu konuda ben bahse girerim. Wesley Dodd'u anımsıyor musun? Bosch başıyla anımsamadığını işaret etti. Birkaç yıl önce onu Washington'da idam ettiler. Her şeyin aslında bir kısır döngü olduğunun örneği bu. Dodd çocuk katiliydi. Çocukları gardırobundaki elbise askılarını asmaktan zevk alıyordu. Ayrıca Polaroid fotoğraf makinesinde kullanmayı seviyordu. Tutukladıkları zaman polisler son derece düzenli bir fotoğraf albümü buldular. Gardırobuna astığı çocukların resimleri özenle yerleştirilmişti. Her resmin üzerine kim olduğunu da dikkatle yazmıştı. Son derece hasta bir adamdı. Ama inan bana, o albüm başka küçük oğlanların yaşamını kurtardı. Kesinlikle, çünkü resimlere bakarak fantazilerini canlandırdığı için cinayetlerin sayısı fazla artmamıştı. Bosch, anladığını göstermek için başını salladı. Mora'nın evinde herhalde çoğu kişinin midesini bulandıracak bir video kaset ya da bir albüm bulacaktı. Bunlar Mora'yı yaklaşık 8 aylık sürelerle karanlıktan uzak tutmaya yaramıştı. Jeffrey Dahmer'ı anımsıyor musun dedi Locke. Hani şu Milwaukee'deki katil. O da fotoğrafçıydı. Ceset resmi çekmeyi seviyordu. Yıllar boyu polisin dikkatini çekmedi. Sonra cesetleri muhafaza etmeye başladı. En büyük hatası buydu. Bu sözlerden sonra odayı uzun bir sessizlik kapladı. Bosch'un beyninde gördüğü ölülerin korkunç görüntüleri dönmeye başlamıştı. Görüntüleri silmek istercesine gözlerini ovuşturdu. Fotoğraflar için televizyon reklamlarında ne diyorlardı diye sordu Luck. Hani vermeye devam eden armağan gibi bir laftı. Öyleyse video kasetlerin bir seri katil için nasıl bir anlamı olabilir, düşünsene. Kampüsten ayrılmadan önce Bosch, Öğrenci Derneği'ne uğradı. Psikoloji ve Sosyal Çalışmalar bölümünde, Locke'un porno konusundaki kitabını buldu. En üstte duran kitabın cildi karıştırılmaktan yıpranmıştı. Alttan bir tane çekti. Kasadaki kız fiyatını görmek için kapağını açınca, sayfalar döndü ve oral seks yapan bir çiftin siyah beyaz fotoğrafı ortaya çıktı. Kızın da yüzü kızardı ama, Bosch'unki kadar değil. Üzgünüm diyebildi yalnızca. Önemli değil, daha önce de görmüştüm. Yani kitabı demek istiyorum. Ya, önümüzdeki yarı yılda bu kitaptan ders mi vereceksiniz? Öğrenci olamayacak kadar yaşlı olduğundan, herhalde öğretmen olduğu için bu kitabı alıyor diye düşünmüştü. Bir polis memuru olarak bu konuyla ilgilendiğini açıklamak pek de inandırıcı olmayacak ve belki de gereğinden fazla dikkat çekmesine yol açacaktı. Evet diye yalan söyledi. Öyle mi? Dersin adı ne? Belki ben de katılırım. Henüz karar vermedim. Bir isim yaratmaya. Peki, sizin adınız ne? Katalogdan bakarım. Locke, Dr. John Locke, psikoloji bölümü. Kitabı siz yazdınız, evet, adınızı duymuştum. Dersinize katılacağım, teşekkürler. İyi günler dilerim. Kız paranın üstünü verdi, Bosch teşekkür ederek kitabı alıp çıktı. 29. ayrımın sonu. Sayfa 326. Devamı 30. ayrımda.